Ayrım 9.
Keza Bektaşilerin evlendirildiği Cem ayinlerinde de şarap ritüelinin ayrı bir yeri bulunuyordu. Artık coşmak zamanı gelmiştir. Sakiler yahut sakiyeler harekete geçerler, hazırlanmış sunulardaki sahanlarından meze ve binliklerden şarap alırlar. Bu bir kiloluktan aşağı olmayan kaplar içindedir. İlk büyük kap babaya verilir. Çünkü ayini olduğu gibi Cem'i de baba açar ki şaraptasından bir yudum almaktan ibarettir. Sonra tas postaları dolaşır, diğer taslarda diğer davetlilere gezer. Saki ve sakiyeler ilk şarabı babaya verirken tatlı bir ahenkle şunu da söyler. Aşıkların emine, sağlığına, erenlerin demine, yürekleri coşturan uçmak sazın gemine. Fakat iş bitmiş değildir. Baba mecliste bulunanların içkiye olan sabırsızlıklarını kesmek, onları sakin hale getirmek için bir iki dakika sonra ikinci tası alır, içer, dolaştırır. Birkaç dakika sonra da üçüncüyü alarak üçleyelim der. Artık ayini Cem istenen hali almış, iş sakilerle sakiyenin iradelerine kalmıştır. Onlar istedikleri anda tasları doldurur, yine babadan başlanılmak suretiyle dağıtmalarına devam ederler. Bektaşilik tarihi adı geçen eser sayfa 56. Ayinleri her ne kadar babalar yönetiyorsa da ayinin şarap faslında saki ve sakiyelerin tutumu, işlerini yaparken gösterdikleri dirayet ve hüner şekillendiriyordu. Zira şarap sunulmasının ayrı bir erkanı bulunuyor, cemaatin ise huzurunun korunması, içki içildiği zaman bozulmaması gerekiyordu. Şarap içilirken kadehin sağ avucun içinde sıkıca gizlenmesi gerekiyordu. Saki şarabı davetliye sunarken dizüstü çöküyor, sol elini göğsüne koyarak badenuş selamlanıyordu. Dizüstü çökmek ve verilen selam saygıdan kaynaklanıyordu. Bu saygı Bektaşi misafirperverliğinin bir uzantısıydı. Misafirde iki husus gözetiliyordu. Bektaşi olması gerekiyor, ev sahibine hayır duası etmesi bekleniyordu. Kadehin sağ avuç içinde sıkıca tutularak bir bakıma gizlenmesi iki anlam taşıyordu. Dışa karşı insan kanının görünmemesiydi. Nasıl ki kan damarlarda görünmeden akıyorsa içki de öyle içilmeliydi. Ancak diğer gerekçe daha başkaydı. Davetlilerin içkiye karşı dirençleri aynı derecede olmuyordu. Tahammül edemeyenlerin tatsızlık çıkarmaması, ayinin düzenini bozmaması ve düzenin sağlanması gerekiyordu. Bu nedenle saki de davetli de kadehi saklayarak alıp veriyordu. Davetli isterse içkiyi içmeden içmiş gibi görünerek geri verebiliyordu. Saki de durumunu iyi görmediği davetliye boş kadeh sunarak içki vermeyebiliyordu. Saki ve sakiyelerin bu konuda deneyimleri ve uzmanlıkları bulunuyordu. Bu çerçevede erkan dahilinde içki sunulması şöyle gerçekleşiyordu. Saki kadehi sağ avucunun içerisine alır, baş parmağını serbest bırakır, sol elini göğsünün altına kor, önüne doğru eğilerek sunar. Sunulan can da eyvallah diye aynı vaziyet ve usulde alır ve aldıktan sonra kadehi göğsüne götürür, boyun keser, o da avucunun içerisinde tutarak içer. Kadehi iki avucu ile birden tutmak da vardır. Can içtikten sonra saki aşk olsun der ve kadehini aynı usul erkan ile alır, arka arka gider. Bu suretle ve saki vasıtasıyla kadeh dolaştırılır, ihvan sulanır, demlenir. Bektaşilik tarihi adı geçen eser sayfa 72. Teslis ve şarap gibi Hristiyanlık ilke ve ritüellerinin Bektaşiliğe girmesi sonucu, Balım Sultan'ın Bektaşiliği ile Hacı Bektaş Veli'nin Bektaşiliği arasında çok önemli farklılıklar meydana geliyordu. Bir başka ifadeyle Hacı Bektaş ile Abdal Musa'nın heterodoks eğilimlerdeki sapmalara karşı iyi ahlak anlayışını korumaya çalışmaları 15. özellikle de 16. yüzyıldan itibaren yavaş yavaş bir kenara bırakılıyor, gösterilen çabalar geniş çapta başarısızlıkla sonuçlanıyordu. Kalenderilik, hurufilik ve Hristiyanlık etkileri Bektaşiliğin ahlak anlayışı üzerinde de kendisini gösteriyordu. Nitekim vahdeti vücuttaki cemalperestlik zaman içinde bozularak ve olumsuz değişime uğrayarak mahbub perestliğe ve son aşamada lutiliğe, vecd için kullanılan araçlar bengiliğe yani esrar keşkliğe ve afyon keşliğe, melametten gelen fakır ve devamı olan dilenme son çözümlemede yüzsüzce istemeye, zorla almaya, soygunculuğa, gaspçılığa, eskiyalığa, tecerrüt yine sapık ilişkilere, tarikatta şarap yeniçeri ocağında sarhoşluğa ve sarhoşluktan kaynaklanan rezilliklere, haşeretsizliklere dönüşüyordu. Böylece kalenderiler gibi Bektaşi ışıkları da ahlak dışılık ve yasa dışılığa eğilim gösteriyorlardı. Bütün bunlar yapılırken de tarikat içi disiplin kötüye kullanılıyor, grup içi dayanışma grup çıkarcılığına dönüşüyor, grup çıkarcılığı ise yasa dışı örgüt karakteri kazanarak mafyos ilişkiler ağının önemli bir dinamiğini oluşturuyordu. Yeniçeri Ocağı bir Bektaşi Ocağı konumunda bulunduğu için bu ölümsüz dönüşüm en yıkıcı etkilerini orada gösteriyor. Yeniçerilerin silahlı güç olması nedeniyle yasa dışı örgütlenme aynı zamanda yasa dışı silahlı bir güç oluşumuna dönüşüyordu. Mafyos hücreler, zaviyeler. Yeniçeri Bektaşi oluşumuna ve bu oluşumun ortaya çıkardığı olumsuz sonuçlara geçmeden önce Osmanlı toplumsal yapısında Bektaşiliğin yerini biraz daha belirlemek gerekiyor. Bektaşilik sosyal bakımdan hangi etkileri yaratıyor, ne gibi sonuçlar doğuruyordu? Bektaşiliğin Ön Asya'daki etkilerini, etkinliklerini belirleyebilmek için özellikle Bektaşiliğin Ön Asya'daki toplumsal dağılımını ortaya koymak gerekiyordu. Bektaşiliği benimseyen kitlelerin başında tahtacılar geliyordu. Bir zamanlar ağaç eri diye de adlandırılan bu kitle Türk göçerlerden oluşuyordu. Bunların hayvanları bile yoktu ve belli bir yerde oturmuyorlardı. Tahtacılar geçimlerini ormanlarda tahta keserek, kereste yaparak ve bunları ihtiyaç duyulan yerlere taşıyarak sağlıyorlardı. Köy ve kasabalarda bina yapılacağı zaman tahtacıları çağırıyorlar, gereksinim duyulan ahşap aksamı bunlara biçtiriyorlardı. Tahtacı Türkmenleri diğer kavimlerle, kabile ve aşiretlerle karışmadıkları için Orta Asya'dan geldikleri görünümlerini muhafaza ediyorlardı. Tahtacılar belli bir yerde oturmadıkları için eğitim göremiyor, çoğunlukla cahil kalıyorlardı. Son derece saflıklarıyla tanınıyorlardı. Bu nedenle tarikat babalarına aşırı bağlanıyorlardı. Babaların sözlerinden kesinlikle ayrılmıyorlar, tarikata büyük bağlılık ve sadakat gösteriyorlardı. Bunlar aynı zamanda güçlü kuvvetli oldukları için dıştan gelen saldırılara da başarıyla karşı koyuyor, kendi yaşam tarzlarını muhafaza ediyorlardı. Aynı şekilde Çepni yörükleri de tahtacılar gibi bir Türk boyuydu. Çepniler de konar göçer bir yaşam sürüyorlardı. Tahtacılar ve Çepniler Ön Asya ormanlarını adeta paylaşmış bulunuyorlardı. Güney ormanlarında tahtacılar neyse, kuzey, özellikle de Doğu Karadeniz ormanlarında Çepniler de oydu. Bunlar tahtacılar kadar güzel bir görünüme sahip değillerdi. Tahtacılar İzmir havalisinden tutarak Menteşe, Teke, İsparta, İçel ve Adana'ya kadar yayılmışlardır. Tahtacılarda yalancılık, hırsızlık gibi fena alışkanlıklar olmamasına rağmen Çepnilerde bunun her ikisi de az çok vardır. Hatta içlerinden eşkıya da çıkardı. Anadolu'nun batı taraflarında hırsızlığı sanat edinmiş kimselere Çepni derler. Bektaşilik tarihi adı geçen eser sayfa 88. Gerek tahtacılar gerekse Çepniler Bektaşiliğin özünde olduğu gibi abdest, namaz, oruç gibi yükümlülüklere uymuyorlardı. Bunlar bağlı oldukları babalar ne söylerlerse ona inanıyor ve başka hiçbir şeyi dikkate almıyorlardı. Her iki kolda Hacı Bektaş dergahına bağlanmıyorlardı. Ayrıca ayini cem yapıyorlardı. Bunların dışında Ön Asya'ya dağılmış vaziyette köy Bektaşileri yaşıyordu. Bunlar Alevi olmayanlarla görüşmüyor, kendi içlerine dönük yaşıyorlardı. Diğerleri gibi Türk oldukları halde Çepnilerden ve tahtacılardan da uzak duruyorlardı. Köy Bektaşileri arasında yine Hristiyanlıkta bulunan aforozun bir başka şekli olan düşkünlük uygulaması yapılıyordu. Hristiyanlıkta nasıl ki dinsel suç işleyenler kilise ve cemaat tarafından dışlanıyorsa, köy Bektaşileri de aralarında suç işleyenleri bu şekilde cezalandırıyor, sosyal ilişkilerinden dışlıyorlardı. Suç işleyen bir Bektaşi diğerleri tarafından babaya şikayet edilerek cezalandırılması isteniyordu. Suçu ne olursa olsun baba sanığı dinliyor, sorguluyor, sonra da cezalandırıyordu. Sanığın suçlu olduğuna emin ise sorgulamıyordu. Bu uygulama Ön Asya'daki ahiler arasında da gözleniyordu. Cezaya neden olan suçlar çoğunlukla tarikat erkanını ihlal etmek, tarikat esrarını yani sırrını açıklamak, 12 post sahibinin hakkını vermemek, köyde ve obada geçimsizlik yaratmak ve benzeri davranışlardan oluşuyordu. Daha ağır suçlara daha ağır cezalar da veriliyordu. Düşkünlük cezası verilen Bektaşi cemaatten tamamen dışlanıyor, diğerlerinin ona selam vermesi hatta dokunması bile yasaklanıyordu. Hayvanları köyün sürüsüne alınmıyor, cezası bitene kadar ona tehlikeli bir mahluk muamelesi yapılıyordu. Bektaşilik tarihi adı geçen eser sayfa 91-92. Bektaşiliğin sosyal etkisi yaygın biçimde Bektaşi tekke ve zaviyeleri çevresinde görülüyordu. Buralar birer otorite merkezi durumuna geliyor, bu merkezler olumlu olayların olduğu gibi olumsuz olayların da kaynağını teşkil ediyordu. Daha geniş açılı bir yaklaşımla bakıldığında tekke ve zaviyeler diğer yerel güç odaklarının yanı sıra onlara paralel dinsel karakterli yerel güç odağı oluşturuyorlardı. Bu güç odağı da diğerleri gibi mafyos bir karaktere ve kimliğe sahip bulunuyordu. Tekke ve zaviyeler genel olarak kuruluşları itibariyle kültürel ve askeri anlamda bir savunma niteliği taşıyordu. Özellikle Ön Asya'nın ele geçirilmesi sırasında daha önce vefat etmiş veya şehit düşmüş din büyüklerinin mezarları, ki arada çok sayıda Bizanslı Hristiyan azizleri de bulunuyordu, türbe haline getiriliyordu. Türbesi kurulan Türk büyüklerin arasında Kalenderi Abdalları da yer alıyordu. Büyük bir çoğunluğun ortak paydasını ise tasavvuf ehli olmaları teşkil ediyordu. Kısacası heterodoks akıma mensubiyet ağır basıyordu. Bu türbe ve mezarlar arasında önemli bir bölümü de dindar yardımseverler oluşturuyordu. Bunlar ahiret yaşamında kendilerini güvenceye almak amacıyla varlıklarını mezarlarının bulunduğu yerde hayır işlerine sarf ettirmek amacıyla vakıflandırılıyorlardı. Bu mezarların bulunduğu yerlerde fukaraya yiyecek ve giyecek dağıtılıyor, yolculara yiyecek ve yatacak yer veriliyor, gelip geçenin su içmesi için çeşme inşa ediliyordu. Bununla da yetinilmiyordu. Bu türbeyi bekleyen bazı kimselerin ölenin ruhu için 24 saat ibadet etmeleri ve Kur'an okumaları sağlanıyordu. Bunlar sadece o türbede yatan şahıs için yapılmıyor, aynı zamanda ölen din büyüklerinin türbelerinde de gerçekleştiriliyordu. Bunu da yine zengin ve varlıklı kimseler sevap kazanmak amacıyla yaptırıyorlardı. Vakıflar Dergisi Cilt 19, Prof. Ömür Lütfi Barkan'ın Osmanlı İmparatorluğu'nda bir iskan ve kolonizasyon modeli olarak Vakıflar ve Temlikler 1, İstila Devirlerinde Kolonizatör Türk Dervişleri adlı makalesi, sayfa 294. Bu arada türbeye sunulan adaklar ve verilen sadakalarla servet temin etmek isteyen bazı çıkarcılar da bir evliya mezarı tesis edip burayı tekke ve zaviye şekline sokmuyor değildi. Ancak bu türbeler sadece dinsel bir işlev görmekle kalmıyor, çevrelerinde oluşan zaviye ve tekkeler gibi yerleşim birimleriyle sosyal, kimi zaman da askeri bir merkez durumuna geliyordu. Zaviyeler içtimai ve dini mühim cereyanların doğduğu, mühim propaganda ve kültür müesseseleri, yeni açılan memleketlerde yerleşen Türk muhacirlerinin yerleşme ve teşkilatlanma merkezleridir. Mevzu bahis zaviyelerin müessisleri veyahut namına kurdukları şeyhler ve dervişler de umumiyetle o köylerde yerleşen muhacirlerin o mıntıkada öncüleri ve kafile şefleri veya büyük babalarıdır. Prof. Ömür Lütfi Barkan, adı geçen eser, sayfa 295. Zaviyeler bir yandan sosyal, dinsel ve kültürel işlev görürken bir kısım zaviyelerde askeri ve savunmaya yönelik işlev yükleniyordu. Devlet yolların ve memleketin güvenliğinden sorumlu olduğu halde gelişmiş bir mali sisteme sahip değildi. Bu nedenle aylıklı asker ve memur kullanamıyordu. Bunun yerine ya bu işleri yaptırdığı kişilere bir toprak geliri tahsis ediyor ya da bazı vergilerden muaf tutuyordu. Bu vaziyette yolların ve memleketin güvenliği ile yükümlü olan devlet çoğu kez bu güvenliği sağlayacak durumdaki yerel güç odaklarına, cengaverlere ve dinsel cemaat reislerine bir köyün timarını veya bir derbendin gelirini, baç resmini bırakıyordu. Bu durumdaki kişiler bulundukları yerin güvenliğinden sorumlu bulunuyorlardı. O civarda bir hırsızlık veya katil vakası vuku bulursa onlar tazmin etmekle mükelleftirler. Prof. Ömer Lütfi Barkan, adı geçen eser, sayfa 301. Bu sorumluluk güvenlikten sorumlu olan yerel güç odaklarını son derece müdahaleci ve gözlemci bir konuma getiriyordu. Kaldı ki bu güç odaklarına devlet de destek veriyor, onlardan görüp gözetme faaliyetinde bulunmalarını istiyor, bekliyordu. Ve gayet gerekli yerlerde tesis edilen zaviyelerin kırlarda emniyet ve konak hizmetleri olduğu gibi açıkça ıssız ve koruluk yerleri görüp gözetlemek için bir tekke kurup oralara yerleşen ve sefer olduğu zaman asker gönderen yerler gibi zaviyeler de pek çoktur. Prof. Ömer Lütfi Barkan, adı geçen eser, sayfa 301. Bu uygulama ile devlet, ticaret ve iletişim amacıyla yapılan gezilerin, seyahatlerin güvencesini sağlıyordu. Zira bu amaçla tesis edilen köyler ve kervansaraylar gibi zaviyelerde güvenliği teminat altına alıyordu. Güvenliği sağlamakla yükümlü olan derbent teşkilatına tanınan ayrıcalıklar, aynı şekilde bu görevi üstlenen tekke ve zaviyelere de tanınıyordu. Zaviye şehlikleri genellikle o zaviyeyi tesis edenlerin evlatlarının elinde evlatlık vakfı olarak bulunuyordu. Kimi zaman sülale tükeniyor veya zaviyenin şeyhi bazı yolsuzluklar yapıyordu. O zaman devlet zaviyeye el koyuyor ve buraya şeyh tayin ediyordu. Zaviye tesis edenler genellikle geniş bir aileye sahip bulunuyorlardı. Bu zaviyeler bazen aynı tarikata mensup diğer zaviyelerle birleşiyorlardı. Zaviyeler aynı zamanda tekke gibi topluca ayin ve ibadet yapılan yerler konumunda bulunuyorlardı. Zaviyeler çoğunlukla büyük bir çiftlik, tarım merkezi veya malikane izlenimi veriyordu. Zaten ekonomik gereksinimlerin karşılanması için tarımla uğraşılıyor, bahçıvanlık, meyvacılık, fırıncılık, değirmencilik yapılıyordu. Özellikle hayvancılıkla uğraşılıyordu. Bu merkezin ayrıca yoncalıkları, yaylakları, kışlakları ve koruları da bulunuyordu. Büyük işletme konumundaki zaviyelerde ortakçı kullar çalıştırılıyordu. Zamanla işletme durumundaki zaviyeler bu kulların denetimine geçiyordu. Böylece o zaviyelerin varlığı da zaman içinde çeşitli yöntemlerle yok ediliyor, yağmalanıyor, büyük yolsuzluklar yapılıyor ve nihayet zaviye bütünüyle yok oluyordu. Kimi zaman ortakçı kullar hür insanlar durumuna geliyor, bir süre sonra da şeyhlik postuna oturarak dinsel bakımdan mevki ve nüfus sahibi oluyorlardı. Özellikle güvenlik yükümlülüğü bulunan zaviyelerde çoğunlukla heterodoks akıma mensup tarikat dervişleri yaşıyordu. Bunlar abdallar gibi serden geçti bir karakter taşıyor, hiç evlenmiyor, mücerret yani yalnız ve bekar bir yaşamı tercih ediyorlardı. Dolayısıyla bu zaviyelerde genel değişim kendini daha fazla hissettiriyordu. Bektaşiliğin Anadolu'ya yayılması ve hem 15. ve hem de 16. yüzyıl başında bu tarikatta meydana gelen değişimler sonuçlarını kısa zamanda göstermeye başlıyordu. Nitekim 16. yüzyılda meydana gelen olumsuz olaylar değişimin doğurduğu olumsuz sonuçları gözler önüne seriyordu. Hemen kaydetmek gerekir ki 16. yüzyılda örneklenen olumsuz gelişmeler sadece Bektaşi tarikatında meydana gelen olumsuz değişimden kaynaklanmıyordu. Fakat diğer etkenler ne olursa olsun nedenler en fazla Bektaşileri etkiliyor ve bunun sonucu olarak da Bektaşi dervişlerin sergilediği eylemler hem dikkat çekiyor hem de devlet kayıtlarına giriyordu. Diğer etkenlerin başında Safevi Devleti'nin Ön Asya'daki dinsel siyasal faaliyetleri, yer yer meydana gelen Alevi kalenderi Bektaşi ayaklanmaları, bu ayaklanmaların celali hareketlerine dönüşmesi, timar düzeninin çökmesi gibi geniş bir yelpazede meydana gelen olaylar yer alıyordu. Buna bağlı olarak Bektaşilik de kendi içinde değişime uğruyor, kalenderiliğin bünyesinde bulunan otorite tanımamak, düzene uymamak ve ahlak kurallarını göz ardı etmek eğilimleri eyleme dönüşüyordu. Çoğu yerde ışıklar aynı tarikata mensup eşkıya ile işbirliği yapıyordu. Ol diyarın Denizli Sarı Baba zaviyesi, eşirra ve eşkıyası ekseriye anlara mürid olup ehli sünnet olan cemaate mühkem buzu adavet etmişlerdir deyu, arz ve takrir olunup ahvalleri görülmek lazım olmagin buyurdum ki, hükmü şerifin vurdukta kendi canibinden sırran ve harfiyen mutemedün aleyhim ademler gönderip tebdi suret gidip öyle mezbu ışıkların evza ve etvarların tecessüs ve tefehüs ettirip göresin. Ahmet Refik, adı geçen eser, sayfa 22. Bir başka kayıtta Ah Yolu Bektaşileri hakkında Ah Yolu Kadısı'na 1555 yılında şu emir veriliyordu. Ah Yolu Kadısı'na hüküm ki, Haliye bazı ışıklar olup Müslümanları idlal edip, zararı âm oldukları arz olunmuş, teftişi için bundan akdem dergahı muhalla çavuşlarından İbrahim'e hükmü şerif gönderilmiş idi. Ahmet Refik, adı geçen eser, sayfa 22-23. Bu arada bazı eşkıya dervişler de türüyordu ve bunlar sahte tekkeler kuruyorlardı. 1568 yılında Geribolu Kadısı'na gönderilen buyruk kayda şöyle geçiyordu. Geribolu Kadısı'na hüküm ki kazayı mezbura tabi Burhan köyü nam, kariye ensesinde bir dağ içinde bir kimesne tek niyendir deyu bir ev ihtas edip zikrolunan tekye ol etrafta olan hırsız ve haraminin yatağı olduğu istima olunmağın buyurdum ki hassa reislerinden. Ahmet Refik, adı geçen eser, sayfa 25. 16. yüzyılda Bektaşi ışıklarının dinsel ve sosyal cürümleri 10 Asya'da yaygınlık gösteriyordu. Örneğin 1558 yılında Seyyid Gazi ışıkları ile ilgili Eskişehir'e şu buyruk gönderiliyordu. Eskişehir kadısına hüküm ki Haliye mektup gönderip hükmü şerif varid olup mazmunu hümayunumda Eskişehir ile Seydi Gazi kazalarında sakin olan Seydi Gazi ışıklarının bazı ehli fesad olup anun gibilerin kaydübend ile yarer ademlere koşup Kütahya kalesinde hads idesün ve esbapların defter edip arz idesün. Ahmet Refik, adı geçen eser, sayfa 13. Bu arada Bektaşi dervişlerin İslam dışı ilkeler doğrultusunda hareket etmeleri 16. yüzyılın sosyal ve siyasal bakımdan son derece olumsuz zemininde daha fazla dikkati çekiyordu. Nitekim batıni ve heterodoks akımlar karşısında giderek daha tutucu sünni bir tavır takınan padişah da Bektaşilere karşı tutumunu sertleştirerek ışıkların dışlanması konusunda buyruklar gönderiyordu. 1559 yılında Varna Kadısı'na gönderilen buyrukta şöyle deniyordu. Varna kadısına hüküm ki Kasabi Balçık Naibi'nin imzasıyla Sütte-i Saadetime sureti sicil sunulup taht-ı kazana tabi Namhisar'da vaki olan Sarı Saltuk Zaviyesi'nde Işık Taifesi'nden Mehmet Nam Kimesne, Şer-i Şerife ve Dini İslam'a muhalif bazı kelimat etlügin bildirilmiş. İmdi bundan akden Memaliki Mahruseme hükmü şerifin gönderilip anun gibi zaviyelerde Şer-i Şerife Mugayir ehli bidat olan Işık Taifesi'ne koymayasın deyi buyurulmuştu. Ahmet Refik, adı geçen eser, sayfa 16. Varna'daki Sarı Saltık dergahı ile ilgili bu buyruğun hemen ardından yine 1559 yılında aynı makama gönderilen bir başka buyruktan Bektaşi ışıklarının fesat ve şenaatinden bahsediliyor ve şöyle deniliyordu. Varna kadısına hüküm ki ve ziyanet tasarruf eden nazırı enval olan Mehmet'e hüküm ki haliye tahtı kazandı olan tekyelerde bazı ehli bidat ışıklar cemiyet üzere olup delalet ile fesat ve şenaatten hali olmadıkları istima olundu. İmdi bundan akden memaliki mahrusemde ehli sünnet ve cemaat şiarı üzere olmayıp bidat ve delalet üzere olan ışıkların meni için ahkam-ı şerife irsal olunmuştu. İmdi ol emri hümayunum kemaken mukarrerdir. Ahmet Refik, adı geçen eser, sayfa 13. Celali hareketleri sırasında kuşkusuz tekke ve zaviyeler de gerçek işlevini yitirerek yasa dışılığın baskısı altına giriyor ve hatta bu ortamın bir parçası durumuna geliyordu. Bu gelişme ışıkların toplandıkları zaviye ve tekkelerde kalenderi celali ahlakının ve davranış biçiminin ortaya çıkmasına yol açıyordu. Bir başka ifadeyle ağırlıklı olarak kalenderi, Bektaşi, Alevi tekkeleri mafyos bir kimlik alıyor. Bu kimlik hem çevreyi etkiliyor hem de kalıcı bir süreklilik kazanıyordu. Bu oluşumun en çarpıcı örneklerinden birini Uluborlu'daki Veli Baba tekkesi oluşturuyordu. Hamit kasabalarında faaliyet gösteren Kara Haydar adlı eşkıya yoksul köylüleri soyuyor, kervanların yolunu kesiyor, insanları gözünü kırpmadan öldürüyordu. Tipik bir celali eşkıyası olan Kara Haydar, Veli Baba tekkesini karargah gibi kullanıyor, burada yatıp kalkıyor, burada saklanıyordu. Yine bir gün tekkede uyurken bazı şahıslar basıyor ve Kara Haydar'ı öldürüyorlardı. Bunun üzerine öldürülen eşkıyanın Mehmet adlı oğlu intikam almak için Veli Baba tekkesini basıyor, bir tek canlı bırakmıyor, hepsini katlediyordu. Kara Haydar oğlu Mehmet daha sonra çevresine bazı zorbaları topluyor, Oruç ve Söğüt dağlarında eşkıyalık yapmaya başlıyordu. Kara Haydaroğlu zorbalık konusunda babasını gölgede bırakıyor, adeta ona rahmet okutuyordu. Tarihi Naima, Taphane-i Amire, Ders-i Adet 1280, Cilt 4, sayfa 233. Osmanlı mafyos toplum yapısının bir unsuru durumuna gelen heterodoks akıma bağlı tekke ve zaviyeler aynı zamanda yerel güç odağı ve dinsel silahlı güç merkezi görünümü yansıtıyordu. 1568 yılında katli için ferman çıkarılan Kastamonulu Ekmekçioğlu bu tür bir güç odağı oluşturmuş bulunuyordu. Kastamoni Bey'ine ve Küre Kadısı'na hüküm ki bundan akdem Kastamoni Bey'i ile Küre ve Dürekani Kadıları dergahı muallama mektup gönderip Ekmekçioğlu Dimek'le maruf Mehmet Nam Hatb Rafs ile maruf ve meşhur mezhebi İslam'dan hariç çihar yarı kibar-ı münkir zındık ve mülhit kimesne olup haşa Kur'an-ı Azim hakkında dahi bazı nameşru kelimat edip kendiye tabi olan fesaka taifesinin yanına cem edip daima ulema ve süleyha'ya ihanet eyleyip, taifesin yanına cem edip bazı kimesnelerin cihetlerin olduğundan gayrı alet devam tezvir ve telbis ve şirret ve şekavetten hali olmayıp küre kazasının ulema ve süleha ve emme ve hütebası ve sair reaya ve berayası meskür için rafz-ı ilhat ile tamam şöhret bulup defaatle sicilatta kayıt bulunup ve katline müfti-i zeman dahi fetva verip her veç ile izalesi lazım olmuştur deyi şekva ettiklerin arz eylediğiniz ecilden. Ahmet Refik, adı geçen eser, sayfa 26.